Ayrım 51, Loch Lamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 474. İkinci kısım. Tortuluğun kıyı boyunda bir Azaguilla rahibi gölgeden gölgeye geçiyor, cüssesiyle çelişen bir zarafetle yavaşça ve sabırlı bir şekilde hareket ediyordu. Bu akşamki sis seyrek yaz gecesinin nemli sıcağıysa özellikle boğucuydu. Jean'ın gamlı çehresinin gümüş örgüsünün ardındaki suratından ter boşalıyordu. Camor'da yaz ortası gününden ve değişimler gününden önceki haftalarda yılın en sıcak günlerinin yaşandığı bilinirdi. Artık tanıdık gelen o sarı fenerler suyun üzerinde hala ışıldıyor, tatmindeki adamlar bir kayık dolusu erzak bağışını daha gemilerine çekerken bağırışlar ve şapırtılar duyulabiliyordu. Jean yükleme ekiplerinden birine saldırmak gibi bir şey yapmadıkça o kayıklarda taşınan yük hakkında daha fazla bilgi edinebileceğinden şüpheliydi ve öyle bir davranışta bulunması hiç iyi olmazdı. O yüzden bu gece dikkatini rıhtımdan yaklaşık bir blok uzaklıktaki belirli bir ambara yöneltmeyi seçmişti. Tortuluk henüz kül düştü kadar virane değilse de o yönde emin adımlarla ilerliyordu. Tüm binalar çöküyor veya yanlamasına yıkılıyor. Sanki tüm bölge çürük tahtalardan ve kopuk tuğlalardan oluşan bir tür bataklığa gömülüyordu. Nem her sene mahalle taşlarının arasındaki harcı biraz daha kemiriyor, yasal işletmeler başka yerlere kaçıyor ve moloz yığınlarının altına yarım yamalak gizlenmiş veya gizlemekle hiç uğraşılmamış daha fazla ceset ortaya çıkıyordu. Jean siyah cübbesinin içinde dolanırken Ratsan'ın çetelerinin birkaç gece üst üste o ambara girip çıktığını fark etmişti. Yapı terk edilmiş olmasına rağmen yıkık komşularının aksine henüz oturulamaz durumda değildi. Jean neredeyse şafağa kadar binanın pencerelerinin arkasında ışık yandığını, sırtlarında ağır çuvallar taşıyan işçi gruplarının, hatta bir iki at arabasının gelip gittiğini gözlemlemişti. Fakat bu gece durum değişmişti. Kısa süre öncesine kadar arı kovanı gibi yoğun olan ambar şimdi karanlık ve sessizdi. Bu gece binanın onu davet eder gibi bir hali vardı ve Lok asilzadelerle beraber çayını yudumlarken Jean'ın niyeti Kapa Ratsa'nın işine burnunu sokmaktı. Bu tür şeyleri yapmanın çeşitli yolları mevcuttu. Sabır, dikkat ve epeyce yavaş yürüyüş gerektirirdi. Jean sokaktaki insanlarla temastan kaçınarak ambarın etrafında birkaç tur atmış, biriyle karşılaşacak gibi olduğunda da yakınındaki derin gölgelere saklanmıştı. Yeterli miktarda gölge olduğu sürece Jean'ın cüssesindeki bir adam bile sinsilik edebilirdi ve zaten yeterince çevik olduğu kesindi. Jean döne dolaşa yakınlardaki binalardan hiçbirinin çatısında gizli gözcüler beklemediğinden, sokakta da kimsenin nöbet tutmadığından yeterince emin oldu. Tabii bu işte benden daha iyi olmaları da mümkün diye içinden geçirdi, sırtını ambarın güney duvarına dayarken. Azaguilla bana kulak ver diye mırıldandı ambar kapılarından birine yavaşça yaklaşırken. Bu gece beni koruyup gözetmezsen bu güzelim cübbeyi ve maskeyi hizmetkarlarına iade edemem. Sadece naçizane bir hatırlatmada bulunmak istedim. Kapıda kilit yoktu, hatta biraz aralık duruyordu. Jean nacaklarını sağ eline alıp cübbesinin yelinden yukarı itti. Kullanıma hazır olmalarını istese de kıyafetinden huşuya kapılacak birine rastlaması ihtimaline karşı görünmemelerini yeğlerdi. Kapı açılırken hafifçe gıcırdadı. Jean ambara girer girmez sırtını kapının yanındaki duvara verip izledi ve dinledi. Yoğun karanlık suratındaki maskenin örgülerinin ardında yol yoldu. Havada o beklendik toprak ve çürük tahta kokusu dışında yanık metali hatırlatan garip bir raiha daha mevcuttu. Jean uzun dakikalar boyunca hareketsiz kalarak herhangi bir sesi yakalamak için kulak kabarttı. Demirli gemilerin uzak gıcırtılarından ve denize doğru esen cellat rüzgarının uğultusundan başka bir şey yoktu. Sol elini cübbesinin altına sokup yankılı delikteyken kullandığına benzer bir simyasal nur küresi çıkardı. Onu birkaç kez hızla salladı ve küre titreşerek yandı. Kürenin solgun ve beyaz ışığında görebildiği kadarıyla ambar tek bir büyük alandan ibaretti. Karşı duvara dayalı duran yıkık ve çürümüş bir paravan yığını eskiden bir büro olabilirdi. Zemin sıkıştırılmış topraktandı ve orada burada moloz yığınları göze çarpıyordu. Bunlardan bazılarının üstü muşambayla örtülmüştü. Jean küresinin konumunu dikkatle değiştirerek onu vücuduna yakın tuttu ki ışığını sadece ileri doğru versin. Bu sayede faaliyetlerinin görünmemesini sağlayabilirdi. Zaten bu yerde birkaç dakikadan fazla oyalanmak gibi bir niyeti yoktu. Ambarın kuzey ucuna doğru yavaşça yürürken tüylerini diken diken eden başka bir kokunun farkına vardı. Buraya bir şey atılmış ve çürümeye terk edilmişti. Belki de kesilmiş bir hayvan. Fakat koku mide bulandırıcıydı. Jean daha kaynağını bulmadan önce bunun ne olduğunu anladı. Binanın kuzeydoğu köşesindeki kalın bir muşambanın altında 4 ceset vardı. 3 erkek ve 1 kadın. Nispeten kaslıydılar. Üzerlerinde iç çamaşırlarından, kalın çizmelerden ve deri eldivenlerden başka hiçbir şey yoktu. Bu durum Jean'ın kafasını karıştırdı. Ta ki cesetlerin kollarına bakıp oradaki dövmeleri görene dek. Kamor'da kalfa zanaatkarların ellerini ya da kollarını mesleklerinin bazı sembolleriyle işaretletmeleri gelenekseldi. Jean kokuyu almamak için ağzından soluyarak sembollerden emin olana kadar cesetleri sağa sola çevirdi. Birileri iki camcıyı ve iki altın ustasını katletmişti. Cesetlerden üçü bariz bıçak yaraları taşırken dördüncüsünün yani kadının solgun ve kansız yanağında bir çift mor kabarıklık vardı. Jean iç geçirip cesetleri tekrar muşambayla örttü. Tam o esnada gözüne yerden yansıyan bir parıltı ilişti. Diz çöküp baktığında basık bir damlayı andıran bir cam parçasıyla karşılaştı. Sanki cam eriyik halde yere damlayıp orada soğumuştu. Nur küresiyle yaptığı kısa bir tarama muşambanın etrafındaki toprakta onun gibi düzinelerce küçük cam parçası bulunduğunu gösterdi. ''Aza Guilla'' diye fısıldadı Jean. ''Üstümdeki cübbe çalıntı ama bu gerçeği burada yatan insanların aleyhinde kullanma. Alabilecekleri tek ölüm duası benden gelecekse onları yargılarken lütfen üzücü vefatları ve onur kırıcı istirahat yerleri sebebiyle onlara hoşgörü göster. Madrabaz bekçi bu konuda bana arka çıkarsan minnettar kalırım.'' Binanın kuzey duvarındaki kapı kanatları itilerek açılırken bir gıcırtı yükseldi. Jean geriye sıçramayı düşündüyse de vazgeçti. Işığının çoktan görülmüş olduğuna şüphe yoktu ve ağırbaşlı bir Aza Guilla rahibi ayağına yatmak en iyisiydi. Yine de nacakları sağ yelinin içinde kaldı. Kuzey duvarındaki kapıdan girmesini beklediği son kişiler Berangia kardeşlerdi. Sherin ile Raiza yağmurluk giymişlerse de kukuletalarını geriye atmışlardı ve köpek balığı dişleriyle bezeli saç fileleri Jean'ın küresinin ışığında parlamaktaydı. Her iki kız kardeşin elinde de birer nur küresi vardı. Kadınların onları sallamalarıyla birlikte sanki avuçlarındaki birer alevi açığa çıkarmışlarcasına ambar kızıla çalan güçlü bir ışığa boğuldu. ''İyi akşamlar meraklı rahip'' dedi kız kardeşlerden biri. ''Burası tarikatının genelde davetsizce gezindiği yerlerden biri değildir'' dedi öteki.
''Tarikatım ölümün her yerdeki her şekliyle ilgilenir.''
Jean nur küresini kullanarak muşambayı işaret etti.
''Burada alçakça bir davranışta bulunulmuş, uzun sükuta geçmeden önce her ruhun hakkı olan bir ölüm duası ediyordum.''
''Aa, demek alçakça bir davranış. Rahibi işiyle baş başa bırakalım mı Şerin?'' ''Hayır'' dedi Raiza. ''Çünkü ne ilginçtir ki işi son birkaç gecedir bizimkiyle çakışıyor.'' ''Haklısın kardeşim. Bir iki gezinmeyi mazur görebiliriz. Ama bu rahip epey ısrarcı çıktı değil mi?''
''Fazlasıyla ısrarcı.''
Berangia kardeşler ona doğru yavaşça yürürlerken sakat bir fareye yaklaşan kediler gibi gülümsüyorlardı. ''Kuşku uyandıracak kadar ısrarcı, hem de bizim rıhtımımızda ve bizim ambarımızda.''
''Yani uzun sükut hanımının bir elçisine müdahale etmek gibi bir niyetiniz olduğunu mu söylüyorsunuz?'' dedi Jean kalbi gümbür gümbür atarken. ''Aza Guilla'nın ölüm tanrıçasının bir elçisine.'' Korkarım müdahale etmek bizim işimiz dedi sağdaki kardeş. Burnunu buraya sokma ihtimaline karşılık binayı açık bırakmıştık. Merakına yenik düşeceğini ummuştuk.
Üstelik hanımların en şefkatlisi hakkında biz de bir iki şey biliriz.
Ve bizim ona hizmetimiz biraz daha dolaysızdır.
Bu sözlerin ardından kızıl ışığa çelik parıltısı karıştı. Her bir kız kardeş kol uzunluğunda kıvrık birer bıçak, Don Maranzalla'nın yıllar önce kendisine gösterdiğine benzer birer hırsız dişi çekmişti. Berancia ikizleri kararlı adımlarla yaklaşmayı sürdürdüler.
Eh dedi Jean, madem hoş beş faslını geride bıraktık, artık bu maskeyi çıkarabilirim bayanlar.
Jean nur küresini yere attı, elini kaldırıp siyah kukuletasını geriye itti ve maskesini çıkardı.
Tannen dedi sağdaki kardeş, vay be, demek sahiden de Vicon kapısından çıkıp gitmedin.
Berancia kardeşler durup onu süzdüler, sonra da zarif bir uyumla hareket ederek sola doğru genç adamın etrafında dönmeye başladılar ve böylece kendilerine daha fazla yer açtılar.
Demek bir ağza Guilla rahibinin kılığına girecek kadar yüzsüzsün.
Yüzsüz müyüm? Daha az önce bir ağza Guilla rahibini öldürecektiniz.
Evet, bizi öyle bir günah işlemekten kurtarmışa benziyorsun değil mi?
Fırsat ayağımıza geldi dedi diğer kardeş. Bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim.
Her ne olursa olsun dedi Jean, kolay olmayacağını garanti ederim.
Küçük cam mahzeninizdeki eserimiz hoşuna gitti mi?
Şimdi de soldaki kardeş konuşuyordu.
Dostların Sansa ikizlerinden bahsediyorum. Onları aynı gırtlak yarasıyla öldürüp aynı pozisyonda bıraktık. Öylesi daha uygun gözüktü.
Uygun mu? Jean başının arkasında bir basıncı andıran yeni bir öfkeyle dolduğunu hissetti ve dişlerini sıktı.
Sözlerimi iyi belle kaltak, bir an nihayet gelip çattığında nasıl hissedeceğimi merak ediyordum. Ne yalan söyleyeyim, harika hissediyorum. Berancia kardeşler neredeyse tıpatıp hareketlerle omuzlarını silkerek yağmurluklarını sırtlarından attılar. Giysiler yere süzülürken de nur kürelerini bırakıp diğer bıçaklarını çektiler. İki kardeş dört bıçak. Berrancialar birbirine karışan o kırmızı beyaz ışıkla Jean'ı süzerek daha önce kah oynak cümbüşteki bağıran kalabalıkların, kah Kapa Barsavi'nin huzurundaki yalvaran kurbanlarının karşısında yüz defa yaptıkları gibi pozisyon aldılar.
Habis bacılar dedi Jean nacaklarını cübbesinin sağ kolundan eline düşürürken, habis bacılarla tanışın.
Üçüncü kısım. Ama moralin hemen bozulmasın Lucas dedi Dona Sofia içi boşalmış portakalı rafa geri koyarken. Bazı muhtemel çözümlerimiz var.
Gerekli sermayeden yalnızca birkaç günlüğüne mahrum kalabiliriz dedi Don Lorenzo. Kullanabileceğim başka kaynaklar da var. Birkaç bin şilin borç verebilecek akranlara sahibim. Hatta bazı eski kıyakların karşılığını isteyebilirim.
Bunu duymak içimi rahatlattı Lord'um ve Lady'm Salvara. Mevcut durumunuzun planlarımızı bozmayacak olması mutluluk verici. Ayrıca bence ortada utanılacak bir şey yok, hem de hiç. Bel Auster hanesi olarak maddi zorlukları herkesten iyi biliriz.
Olası kaynaklarımdan bazılarıyla önümüzdeki aylaklar gününde konuşacağım. Tabii bu da değişimler gününe denk geliyor. Festivalin resmi bir kutlamasına hiç katıldın mı Lucas?
Korkarım ki hayır Don Lorenzo. Daha önce yaz ortası gününde Camor'da hiç bulunmamıştım.
Sahi mi? Dedi Dona Sofia kaşlarını kaldırarak kocasına bakıp. Niye Lucas'ı dük şölenine götürmüyoruz?
Harika bir fikir. Don Lorenzo dönüp Locke'a gülümsedi.
Lucas, madem ki ben birkaç bin şilin daha bulana kadar gidemeyeceğiz, gel misafirimiz ol. Camor'daki her soydu aşağı şehrin önde gelen her ferdi orada bulunacak.
En azından dedi Dona Sofia hala dükün gözünde olanlar.
Elbette dedi Lorenzo, lütfen bizimle gel Lucas. Şölen kuzgun yuvasında düzenlenecek. Dük kulesini her sene sadece bu vesileyle başkalarına açar.
Lord'um ve Lady'm Salvara, bu çok beklenmedik bir onur. Ama konukseverliğinizi reddetmekten ne kadar çekinsem de böyle bir şey, adınıza ilgilendiğim çalışmalara engel olabilir.
Ah hadi ama Lucas dedi Lorenzo, festivale 5 gün var. İlk kalyonun yüklenmesi önümüzdeki birkaç gün boyunca denetleyeceğini söyledin. Çalışmalarına biraz ara ver, gel ve bu eşsiz fırsatın tadını çıkar. Ben akranlarımdan bazılarını ihtiyaç duyduğum borç için sıkıştırırken Sofia da sana çevreyi gezdirir. Parayı bulduktan birkaç gün sonra demir alabiliriz değil mi? Tabii karşımıza çıkması muhtemel her pürüzü söylediysen.
Evet Lordum Salvara, sizin ah nakit akışı kaybınız dışında önümüzdeki yegane pürüz o ikinci kalyon meselesi. Zaten her halükarda geminin Balinel'e taşınacak kargosu gelecek haftaya kadar kente gelmeyecek. Talih ve ilikler bir kez daha bizi gözetiyor olabilir.
Öyleyse anlaştık mı?
Dona Sofia kocasıyla el ele tutuşup gülümsedi. Kuzgun yuvasında konuğumuz olacak mısın? Dükün kutlamasına alışılmadık ve ilginç bir konuk getirmek onur kabul edilir diye itirafta bulundu Don. Yani seni yanımızda görmek istememizin birden fazla sebebi var.
Madem sizi hoşnut edecek dedi Lok, korkarım. Korkarım ki kutlamalarda pek iyi değilimdir. Ama katılmak için çalışmalarıma bir geceliğine ara verebilirim.
Pişman olmayacaksın Lucas dedi Dona Sofia. Denize açıldıktan sonra şöleni hep beraber zevkle anacağımızdan eminim.
4. kısım.
2. Dar bir alanda dövüşmek için pek çok açıdan mümkün olan en kötü rakip sayısıdır. İki düşmanı sıkıştırmak ve birbirlerine ayak bağı olmalarını sağlamak neredeyse imkansızdır. Özellikle de bir arada çalışmak konusunda tecrübelilerse. Ve Camor'da beraber dövüşmekten iyi anlayan birileri varsa o kişiler de Berancia kardeşlerdi. Jean nacaklarını döndürerek kız kardeşlerden birinin ilk hamleyi yapmasını beklerken yegane avantajını düşündü. Oynak cümbüşte ve yüzen mezarda onları en az bir düzine kez dövüşürken görmüştü. Kendisi bir köpek balığı olmadığı için bu pek işine yaramayabilirdi ama yine de hiç yoktan iyiydi.
İyi dövüştüğünü duymuştuk dedi soldaki kardeş.
O daha sözünü bitirmeden sağdaki bir bıçağıyla gard alıp diğerini saplama amacıyla alçakta tutarak ileri atıldı. Jean yana doğru bir adım attı, bıçağı sol nacağıyla engelledi ve diğer silahını rakibinin gözlerine doğru savurdu. Hasbının öteki bıçağı çoktan oraya ulaşmıştı bile. Nacak silahın çivili balçağından sekti. Kadın en az Jean'ın korktuğu kadar hızlıydı. Varsın öyle olsundu. Jean yıllar boyunca bir düzine diz kapağını kırmakta kullandı. Kolay bir hamleyle onun sol dizine doğru tekme savurdu. Rakibi her nasılsa darbenin geldiğini sezdi ve onu savuşturmak için bacağını büktü. Darbe baldırına isabet ederek dengesini bozduysa da başka bir işe yaramadı. Jean kadının devrilmesi gereken yere doğru savurmak üzere nacaklarını geri çekti ama Berancia yanlamasına düşüşünü bir döner tekmeye çevirdi. Sol kalçasının üzerinde Jean'ın gözlerinin takip edebileceğinden daha hızlı bir şekilde döndü ve sağ bacağı havada bulanık bir yay çizdi. O bacağın ucundaki ayak Jean'ın alnına gözlerinin hemen üstüne sertçe isabet etti ve genç adamın bütün dünyası sarsıldı.
Şason, tabii ya, Jean artık bu sanattan nefret etmeye başlıyordu.
Delikanlı geriye doğru tökezledi. Onu kadının bir sonraki hamlesinden kurtaran tek şey tecrübeden gelen içgüdüleri oldu. Yoksa dümdüz uzanan bıçak karın boşluğunu delip kabzasına kadar oraya saplanacaktı. Jean nacaklarını aşağı ve içe savurarak Don Maranzalla'nın şaka yollu yengeç kıskacı diye tabir ettiği manevrayı gerçekleştirdi ve kadının bıçağını sağ nacağıyla yakalayıp yana doğru itti. Bu hamle Berancia'yı şaşırttı. Jean onun anlık tereddütünden yararlanarak diğer nacağının ucunu rakibinin boynuna bastırdı. Silahı savuracak kadar vakti yoktu ama dürtüşü epey güçlüydü. Kadın öksürerek geri geri sendeledi ve Jean ansızın tekrardan birkaç adımlık boşluğa kavuştu. Bir metre daha gerileyerek ambarın duvarına yaklaştı. O bıçaklar birkaç santimlik menzil dahilinde kendi silahlarından çok daha üstündü. Jean'ın nacaklarını savurabilmesi için mesafeye ihtiyacı vardı. Sağdaki Berancia geri çekilirken soldaki ileri atıldı ve Jean bıyık altından sövdü. Sırtı duvara dayalıyken ona farklı yönlerden saldırmayı deneyemezlerdi ama Jean da dönüp kaçamazdı. Rakipleri dönüşümlü olarak saldırabilirler, biri kendini toplamak için geri çekilirken diğer kardeş onu yormayı sürdürebilirdi. Ta ki Jean bir hata yapana kadar. Genç adamın öfkesi yeniden kabardı ve böğürerek her iki nacağını da yeni rakibine fırlattı. Bu hamlesiyle onu hazırlıksız yakaladı. Kadın kız kardeşininkine denk bir hızla yana çekildi ve biri saçlarına temas etmesine rağmen silahlar döne döne her iki yanından geçip gitti. Jean kollarını ileri uzatarak ona hücum etti. Rakipler öpüşecek kadar yakınken boş eller hırsız dişlerine karşı daha etkiliydi. Karşısındaki Berancia dövüşü çabucak bitirebileceğine güvenerek bıçaklarını yeniden ikiye ana açtı. Fakat yakından görmemiş biri için Jean'ın süratini hafife almak kolaydı. Genç adam kadının ön kollarını yakaladı, sonra da cüssesini ve kaslarını kullanarak rakibinin kollarını birbirinden ayırdı. Tıpkı beklediği gibi Berancia bir bacağını kaldırdı ve onu tekmelemeye hazırlandı. Jean bıçakları kendisinden uzak tutmak için parmaklarını kadının kollarındaki sert kaslara batırdı ve yapabildiği kadar sert bir şekilde asıldı. Rakibi ileriye savruldu ve ambarın içinde yankılanan ıslak bir çatırtıyla burnunu Jean'ın alnına çarptı. Etrafa sıcak kanlar fışkırdı ve cübbesine bulaştı. Jean Aza Guilla'nın bu ufak saygısızlığı affedeceğini umdu. Rakibi toparlanamadan önce kollarını bıraktı, yüzünü avuçladı ve eski Terren hükümdarlığı oyunlarındaki atıcılardan biri gibi kalçasından destek alarak onu tüm gücüyle itti. Rakibi hızla kardeşinin üstüne uçarken kadın onu şişlememek için bıçaklarını son anda yoldan çekmeyi başardı. Berancia ikizleri muşambayla kaplı ceset yığınının üzerine devrildi. Jean nacaklarını almak için ambarın ortasına kadar koştu, silahlarını yerden aldı, bir kere döndürdü ve cübbesinin iki yanını yakanın hemen altından birleştiren küçük tokayı açtı. İkizler toparlanırlarken Jean omuz silkerek cübbeyi çıkardı ve yere düşmesine izin verdi. Berancia ikizleri aralarında aşağı yukarı 3 metre bırakarak tekrar onun üstüne yürüdüler. Artık belirgin bir öfkeyle hareket ediyorlardı. ''Tanrılar aşkına'' diye düşündü Jean. ''Çoğu adam kırık bir burnu dönüp tabana kuvvet kaçmak için bir alamet olarak kabul eder.'' Fakat gözleri garezle ışıldayan kız kardeşler ona yaklaşmayı sürdürdü. Yeni bir saldırı için bıçaklarını iki yana açarlarken tamamen arkalarından vuran kızıl beyaz ışık tekinsiz bir ateşte sarılıymış gibi görünmelerine neden oluyordu. En azından Jean artık manevra yapabilecek alana sahipti.
51. ayrımın sonu. Sayfa 482.